Ayrım 15, sayfa 168, 5. Vahşi Will Wharton, hicret odasına ilk ziyaretini hemen ertesi gün yaptı. Bütün sabahı ve öğleden sonrayı Mary'nin küçük kuzusu kadar sakin ve uslu geçirdi ama çok geçmeden bunun onun doğal hali olmadığını, sorun çıkarmaya hazırlandığını anladım. Sonra o akşam 7:30 sularında Harry o gün temiz temiz giydiği üniforma pantolonunun paçalarını sıcak bir şeyin sıçradığını hissetti. Çişti bu. William Wharton hücresinde durmuş, sırıtan ağzında çürüyen dişlerini göstererek Harry Torvilligar'ın pantolonuna ve ayakkabılarını işiyordu. Harry daha sonra hala iğrenerek ve öfke içinde o pis orospu çocuğu bütün gün biriktirmiş olmalı diyecekti. Buraya kadardı. William Wharton'a A bloktaki patronun kim olduğunu gösterme zamanı gelmişti. Harry Brutal'la beni aldı. Ben de yine nöbette olan Dan ile Percy'ye haber verdim. O sırada 3 mahkumumuz vardı. Vardı unutmayın. Ve benim grubum akşamın 7'sinden sabaha karşı 3'e kadar tam kadro oradaydı. Bunlar sorun çıkması en olası saatlerdi ve günün geri kalan kısmında başka gruplar görev yapıyordu. Diğer gruplar çoğunlukla geçici elemanlardan oluşurdu. Ama başlarında hep Bill Dodge bulunurdu. Kötü bir düzen değildi ve Percy'yi bir kez gündüz nöbetine kaydırdıktan sonra hayatın daha da iyi olacağını düşünüyordum. Ancak buna hiç zaman kalmadı. Bazen eğer öyle yapsaydım olaylar daha değişik olur muydu diye düşünüyorum. Her neyse, depoda elektriklerinin bulunduğu tarafın tam karşısında büyük bir su borusu geçiyordu. Dan ile Percy ona bir yangın hortumu taktılar. Sonra gerekirse açmak için bir de vana eklediler. Brutal ile ben Wharton'un hücresine koştuk. Wharton hala organı pantolonunun dışında dikilmiş sırıtıyordu. Önceki gece eve gitmeden önce yeni problemli çocuğumuz için gerekebilir düşüncesiyle tecrit odasından deli gömleğini almış ofisimde bir rafa koymuştum. Şimdi bir elimde o vardı. İşaret parmağımı bağcıklarından birine geçirmiş tutuyordum. Her elinde yangın hortumunun ucu arkamızdan geliyordu. Yangın hortumu ofisimden geçip depo basamaklarından aşağı gidiyor, en uçta Dan ile Percy ellerinden geldiği kadar hızla kangalını açıyorlardı. Vahşi Bill, ''Hey, hepinizin hoşuna gitti mi?'' diye sordu. Tıpkı panayırdaki bir çocuk gibi gülmekten konuşamıyor, yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu. ''O kadar çabuk geldiniz ki herhalde hoşlanmış olmalısınız. Şimdi de beraberinde verecek pislikler hazırlıyorum, güzel yumuşak pislikler. Yarın hepsini size sunacağım.'' Hücresinin kapısını açtığımı görünce gözlerini kıstı. Brutal'ın bir elinde tabancasını, diğer elinde copunu tuttuğunu fark edince gözleri daha da kısıldı. ''Buraya bacaklarınızın üstünde gelebilirsiniz ama sırtınızın üstünde çıkacaksınız. Bill Dickett size bunu garanti eder.'' dedi, gözlerini yine bana çevirdi. ''Ve eğer o deli gömleğini bana giydireceğini sanıyorsan biraz daha düşün, kas kafalı.'' ''Buralarda emirleri veren sen değilsin.'' dedim ona. ''Bunu bilmen gerekirdi ama sanırım biraz öğretilmeden anlayamayacak kadar aptalsın.'' Kapıyı açıp geri ittim. Wharton organı hala pantolonunun dışında yatağa doğru çekildi. Ellerini bana doğru uzatıp parmaklarıyla çağırmaya başladı. ''Gel sen içeri gün orospu çocuğu.'' dedi. ''Öğretilecek bir şeyler var, evet, ve bu oğlan da öğretmen olmaya hazır.'' Bakışlarını ve kara dişli gülümsemesini Brutal'a çevirdi. ''Haydi gel koca abap, önce sen gel. Bu kesinsice arkamdan vuramayacaksın. Bırak o tabancayı, nasıl ateşleyemezsin. Ve erkek erkeğe dövüşelim, bakalım kim daha iyi.'' Brutal hücreye girdi. Ama Wharton'un üzerine yürümedi. Kapıdan girer girmez sola geçti. Üzerine doğru tutulan yangın hortumunu görünce Wharton'un kısık gözleri iri iri açıldı. ''Hayır, bunu yapamazsınız.'' dedi. ''Hayır, bunu den diye bağırdım. Açın sonuna kadar.'' Wharton öne doğru sıçradı ve Brutal ona bir tane patlattı. Tam Percy'nin hayallerindeki türden. Job Wharton'un kaşlarının tam üstüne indi. Onu görene kadar hiç belaya çatmamış olduğumuzu sanan Wharton diz çöktü. Gözleri açıktı ama görmüyordu. Sonra su gelmeye başladı. Harry suyun tazike altında hortumu düz tutmak için geriye doğru birkaç adım sendeledi. Hortumun ucunu sıkı sıkı kavramış, namlu gibi doğrultmuştu. Su bile Wharton'un göğsünün tam ortasında patladı. Onu kendi etrafında yarım döndürdükten sonra yatağının altına sürükledi. Koridorun aşağısında Delaco bir ayağından diğerine sıçrıyor, tiz bir sesle bağırarak Can Kafi'ye küfrediyor, ondan neler olduğunu anlatmasını istiyor, kimin kazandığını, o yeni çılgın oğlanın sul için işkencesini nasıl bulduğunu soruyordu. John hiçbir şey demiyor, kısa paçalı pantolonu ve hapishane terlikleriyle orada öylece duruyordu. Ona çabucak bir bakış fırlattım. Yüzünde hep o kederli ve sakin ifadenin bulunduğunu görmeye yetti. Sanki bütün bu olan biteni daha önce hem de bir değil binlerce kez görmüş gibiydi. Brutal omzunun üstünden suyu kes diye bağırıp ileri doğru atıldı. Yarı baygın durumdaki Wharton'u koltuk altlarından kavrayıp yatağın altından çekti. Wharton öksürüyor ve gulu gulu sesler çıkarıyordu. Kaşlarının üzerinde Brutal'ın copunun açtığı yaradan donuk bakışlı gözlerine kan sızıyordu. Bruce Howell'la ben deri gömleği işini artık bir uzmanlık haline getirmiş, yeni bir dans figürü çalışan bir çift vaudeville yıldız gibi alıştırma yapmıştık. Arada sırada bu çalışmalarımızın yararını görüyorduk. Brutal tıpkı bez bir bebeği oturtur gibi Varton'u oturtup kollarını bana doğru kaldırdı. Varton'un gözlerinde daha yeni ayılma belirtileri görülüyor. Hemen mücadeleye başlamazsa çok geç olacağının bilincine varıyordu. Ama beyniyle kasları arasındaki bağlantı hala kopuktu. Ve daha kendine gelemeden ben gömleğin kollarını geçirmiş, Brutal da arkadan bağları bağlıyordu bile. O iş halli olduktan sonra manşetlerdeki bağları tuttum. Varton'un kollarını kavuşturup bileklerini bağladım. Sonunda kendi kendini kucaklar gibi görünüyordu. Deleco, Allah seni kahretsin, seni koca kuklu, ona ne yapıyorlar diye haykırdı. Sanki o da bilmek istermiş gibi Mr. Jingles'ın da cik sesini duydum. Percy geldi. Su borusuyla mücadelesinden gömleğe ıslanıp üzerine yapışmış, gözleri heyecanla parlıyordu. Arkasından boğazında mosmor bir çürük, daha az heyecanlı bir biçimde den geliyordu. Haydi gel bakalım vahşi Bill deyip Varton'u ayağa kaldırdım. Biraz attaya gidelim. Varton cız bir sesle bana öyle deme diye haykırdı. Sanırım ilk kez zeki bir hayvanın kamuflaj benekleri yerine gerçek duyguları görüyordum. Vahşi Bill hikkoy bir kovboy değildi. Hiçbir zaman bir ayıyı elindeki bıçakla da karşı koymadı. Yalnızca alelade bir John Law'du. Adi herif sırtını kapıya dönüp oturdu ve bir sarhoş tarafından öldürüldü. Brutal aman tanrım bir tarih dersi diye bağırıp Varton'un hücresinden dışarı itti. İnsan buraya getirildiğinde başına ne geleceğini hiç bilmez ama hoş bir şey olacağından emindir. Zaten etrafta senin kadar hoş insanlar varken sanırım bu da mantıklı geliyor değil mi? Hem biliyor musun çok geçmeden sen de tarih olacaksın vahşi bir. Bu arada yürü bakalım koridordan aşağı senin için özel bir odamız var biraz sakinleşmen için. Varton öfkeli anlaşılmaz bir çığlık atıp gömleğin içinde kolları arkasında bağlı olmasına rağmen Brutal'ın üzerine atladı. Percy copunu çekti. Hayatın tüm sorunları için Wetmore'un çözümüydü bu. Amadan onun bileğini tuttu. Percy ona şaşkın, yarım ıraklı bir bakış fırlattı. Sanki Varton'un ona bütün bu yaptıklarından sonra Dan'in kendisini tutacak son insan olması gerekiyordu. Brutal Varton'u geri itti. Ben yakalayıp Harry'e doğru ittim. Harry de yeşil yoldan aşağı, neşeli derle hareketsiz kafinin önünden yürüttü. Varton yüzüstü düşmemek için koşuyor, hiç durmadan küfrediyordu. Bir yandan da kıvılcımlar saçan bir kaynak makinesi gibi hiç durmadan tükürüyordu. Onu sağdaki son hücreye tıktık. Bu arada Harry, Dan ve Percy, parantez, nasılsa bir kirelik haksız yere fazla çalıştırıldığından yakınmıyordu. Teçhit odasında her ne varsa boşalttılar. Onlar bu işle uğraşırlarken ben Varton'la kısa bir konuşma yaptım. Sen çetin ceviz olduğunu sanıyorsun dedim. Belki de öylesin evlat ama burada fark etmez. Esip gürlediğin günler geçti artık. Sen bize iyi davranırsan biz de sana iyi davranırız. Eğer işi zorlaştırırsan sonunda nasıl söyleyeceksin. Yalnızca gitmeden önce seni bir kalem gibi yontarız. Varton kısık bir sesle benim işimin bittiğini görmekten mutlu olacaksınız dedi. Hiç işe yaramayacağını bilse de deri gömleğine karşı mücadele ediyordu ve yüzü bir domates gibi kızarmıştı. Ama gidene dek de hayatlarınızı cehenneme çevireceğim. Öfkeli bir babun gibi bana dişlerini gösterdi. Eğer tüm istediğim buysa yani hayatlarımızı cehenneme çevirmekse artık vazgeçebilirsin çünkü başardın zaten dedi Brutal. Ama o yolda yürüyeceğin güne dek geçireceğin zamanla gelince Varton eğer hepsini de yumuşak duvarlı odada geçirsen bile umurumuzda değil. Ve kolların kangren olup da dökülene kadar o gömleği giyebilirsin. Bir an durdu. Buraya hiç kimseler gelmez. Üstelik şöyle ya da böyle kimsenin senin başına geleceklere aldırdığını sanıyorsam yeniden düşün. Herkes için sen zaten ölmüş bir haydutsun. Varton dikkatli Brutal'ı incelerken yüzündeki öfke yavaş yavaş soluyordu. Çıkarın beni dedi sakin bir sesle. Güvenilmeyecek kadar aklı başında ve makul bir ses. İyi dürüst bir kızıldereli olacağım. Harry hücrenin kapısında belirdi. Koridorun ucu çıfıt çarşısı gibi olmuştu ama bir işe girişirsek işleri hemen yoluna koyardık. Önceden de yapmıştık bunu. Neler yapılması gerektiğini biliyorduk. Hazırız dedi Harry. Brutal gömleğin altında Varton'un sağ dirseğinin bulunduğu yeri kavradı ve onu ayağa kaldırdı. Haydi gel vahşi bile ve olanların iyi tarafına bak. Asla kapıya sırtını dönüp oturman ve aslarla sekizlileri elde tutmaman gerektiğini kendi kendine hatırlatman için en azından 24 saatin olacak. Çıkarın beni dedi Varton. Gözlerini Brutal'dan Harry'e ondan bana çeviriyordu. Yüz yavaş yavaş morarmaya başlamıştı. İyi olacağım size söylüyorum dersimi aldım. Ben oh. Birdenbire yarısı hücrenin içinde, yarısı yeşil yolun marleylerinin üstünde yere yığıldı. Ayaklarıyla havayı tekmeliyor, bedeni çırpınıyordu. ''Aman tanrım, kriz geçiriyor.'' diye fısıldadı Percy. ''Öyle, benim kız kardeşim de Babil fahişesi.'' dedi Brutal. ''Cumartesi akşamları uzun beyaz bir peçe takarak Musa'nın önünde dans ediyor.'' Eğilip Vartun'u koltuk altından tuttu. Ben de diğer kolunu yakaladım. Vartun oltaya takılmış bir balık gibi ikimizin arasında kıvranıyordu. Onun çırpınan bedenini taşımak, bu arada da vücudunun bir ucundan homurdanıp diğerinden yerlenmesini dinlemek yaşamımın en tatsız deneyimlerinden biriydi. Başımı kaldırdım ve bir an için John Caffey ile göz göze geldim. Gözleri kanlı, kara yanakları ıslaktı. Yine ağlamıştı. Hammersmith'in eliyle yaptığı ısırma taklitini düşünüp ürperdim. Sonra dikkatimi yeniden Vartun'a verdim. Onu bir paket gibi tecrit odasına attık ve yere yatıp bir zamanlar A bloktaki hayatına Stonewall olarak başlayan fareyi aradığımız pis su deliğinin yanında deli gömleğinin içinde çırpınmasını seyrettik. Dan o kısık sesiyle dilini ya da başka bir şey yutup ölse pek kaldırmam dedi. Ama bürokrasiyi bir düşünün çocuklar, bitmek tükenmek bilmez. Harry karamsar bir ifadeyle bürokrasiyi boş ver, soruşturmayı düşün dedi. Şu Tanrı'nın cezası işlerimizi kaybederiz. Aşağıda Mississippi'de bezelye toplamaya başlarız. Mississippi'nin ne olduğunu biliyorsun değil mi? Cehennemin dibinin Kızılderilicesi. Brutal, o ölmeyecek de dilini de yutmayacak dedi. Yarın bu kapıyı açtığımızda gayet iyi olacak, bana inanın. Nitekim öyle oldu. Ertesi gün 9'da hücresine geri götürdüğümüz adam sessiz, sakindi ve görünüşte uslanmıştı. Başı önde yürüyordu. Deri gömleği çıkarılınca hiç kimseye saldırmaya kalkışmadı. Ve ona bir dahaki sefere yine aynı şeylerin olacağını, pantolonunu eşeyip kaşık kaşık bebek maması yiyerek ne kadar zaman geçirmek istediğini kendi kendisine sormasını söylediğimde halsizce yüzüme bakmakla yetindi. Hücresine bırakırken "Üye olacağım patron, dersimi aldım." diye fısıldadı. Brutal bana bakıp göz kırptı. Ertesi gün geç saatlerde William Wharton ya da kendi açısından bildi Kit (parantez) ama asla John Law vahşi bir Hickok değil. Yaşlı tuttuktan bir ay çöreği aldı. Wharton'un herhangi bir alışveriş yapması kesinlikle yasaklanmıştı ama öğleden sonra vardiyası çoğunlukla geçici elemanlardan oluşuyordu. Tutun kendisinin bunu daha iyi bilmesi gerekirdi kuşkusuz. Ne var ki onun açısından da yiyecek arabası için her zaman 3 kuruş 3 kuruştur. Bir şarkı daha söylerim ama zamanım yok felsefesi geçerliydi. O gece Brutal göz attığında Vartan hücresinin kapısında ayakta duruyordu. Brutal'ın başını kaldırıp yüzüne bakmasını bekledi. Sonra birden avuçlarını şişmiş yanaklarına bastırıp yoğun ve inanılamayacak kadar uzun bir çikolatalı tükürük şelalesini Brutal'ın yüzüne püskürttü. Bütün bir ay çüreğini ağzına tıkmış, eriyip sıvı haline gelene dek orada tutmuş, sonra da çiğnemelik tütün gibi kullanmıştı. Vartan yüzünde çikolatadan bir sakal, gülmekten kırılıp ayaklarıyla havayı döverek sırt üstü yatağına yıkıldı. Eliyle bir sakaldan çok daha fazlasını edinmiş olan Brutal'ı işaret ediyordu. ''Küçük karasoğan bu, evet efendim patron, evet efendim, nasılsınız?'' Barton kasıklarını tutarak uludu. Tanrım, keşke kaka olsaydı. Keşke, eğer şu şeyden biraz daha olsaydı. Kaka sensin diye homurdandı Brutal. Ve umarım çantanı hazırlamışsındır. Çünkü o sevgili lağım çukuruna dönüyorsun. Barton bir kez daha deli gömleğinin içine tıkıldı. Ve bir kez daha onu yumuşak duvarlı odaya kapattık. Bu kez 2 günlüğüne. Zaman zaman orada söylendiğini, bazen üye olacağını söz verdiğini, kendine geldiğini ve uslu olacağını söylediğini duyuyorduk. Bazen de doktor istiyor, ölüyorum diye haykırıyordu. Ama çoğunlukla sesi çıkmıyordu. Onu dışarı çıkardığımızda da sessizdi. Başı önünde hücresine yürürken gözleri donuk bakıyordu ve Harry ona "Unutma, her şey sana bağlı." dediğinde de ses çıkarmadı. Bir süre uslu duruyor, sonra yeni bir şey deniyordu. Yaptıklarından hiçbiri daha önce yapılmamış şeyler değildi. Parantez. Belki bir tek o ay çüreğiyle yaptığı dışında Brutal bile onun çok orijinal bir fikir olduğunu kabul etmişti. Ama inatçılığı insanı korkutuyordu. Er geç birinin boş bulunup başımızın büyük belaya gireceğinden korkuyordu. Üstelik bu durum daha bir süre devam edebilirdi. Çünkü onun adına bir avukat bir yerlerde uğraşıyor, herkese daha tüyü bitmedik bu delikanlıyı idam etmenin ne büyük hata olacağını anlatıyordu. Hem tüyü bitmedik hem de çifte eviz kadar beyaz üstelik. Bundan yakınmanın anlamı yoktu. Çünkü Vartan'ı elektrikliden uzak tutmak işiydi avukatının. Onu güvenli bir biçimde içeride tutmak da bizim işimizdi. Sonunda avukatı olsa da olmasa da elektrikli onu mutlaka yutacaktı. 6. O hafta müdürün karısı Melinda Morris'un Indonola'dan döndüğü haftaydı. Doktorlar işlerini bitirmişler, kafasındaki tümörün kendilerince ilginç röntgenlerini çekmişler. Ellerindeki güçsüzlüğü ve o sıralarda hemen hemen hiç ara vermeyen ağrılarını kaydetmişler ve artık onunla yapacak bir işleri kalmamıştı. Kocasına içinde morfin bulunan bir sürü hap verip Melinda'yı ölmeyi evine yollamışlardı. Hal Morris'un biraz birikmiş izni vardı. Çok değildi gerçi, o günlerde çok izin vermezlerdi. Ama o da kullanabildiği kadarını aldı ve eşine yapması gereken işlerde yardıma gitti. Eşimle ben eve döndükten 3 gün kadar sonra onu görmeye gittik. Ben önden aradığımda Hal, evet olur bekliyoruz dedi. Melinda iyi bir gün geçiriyordu ve bizi gördüğüne sevinecekti. Morrisların evlilik yaşamlarının büyük bölümünü geçirdikleri küçük eve girerken Jenny, bu tip ziyaretlerden nefret ediyorum dedim. Herkes öyle hayatım dedi karım ve elimi okşadı. Ama dayanacağız biz de o da. Umarım. Melinda'yı oturma odasında mevsimine göre fazlaca sıcak Ekim güneşinde oturur bulduk. Dehşet içindeki ilk izlenimim 45 kilo kadar kaybetmiş olduğuydu. O kadar kaybetmiş olamazdı tabii. Aksi halde orada bile olamazdı pek. Ama gözlerimin önündeki manzaraya karşı beynimin ilk tepkisi buydu. Yüzü eriyip kafatasının şeklini almış ve derisi parşömen kağıdı gibi solmuştu. Gözlerinin altında mor halkalar vardı. Ve onu ilk kez o sallanan koltuğunda kucağında ya diktiği bir yamalı bohça ya da dokunduğu bir kilim olmadan görüyordum. Orada öylece oturuyordu. Tıpkı tren istasyonunda bekleyen biri gibi. Karım içtenlikle Melinda dedi. Sanırım o da benim kadar şaşırmıştı. Hatta belki daha da fazla ama bazı kadınlara özgü bir ustalıkla gizliyordu. Melinda'ya doğru gitti. Onun oturduğu sallanan koltuğun yanında diz çöktü ve elini avucunun içine aldı. O arada gözlerim şöminenin önünde serili mavi kilime kaydı. Bana sanki solgun limonların renginde olması gerekiyormuş gibi geldi. Çünkü artık bu oda da yeşil yolun bir başka versiyonu gibiydi. Jen, sana çay getirdim dedi. Kendi içtiğimden insanı gevşetir mutfağa koydum. Melinda, çok teşekkür ederim canım dedi. Sesi yorgun ve hırıltılı çıkıyordu. Kendini nasıl hissediyorsun hayatım diye sordu karım. Daha iyiyim dedi Melinda o hırıltılı sesiyle. Dansa gidecek kadar iyi değilim ama en azından bugün ağrım yok. Baş ağrım için bir takım haplar verdiler. Bazen işe de yarıyorlar üstelik. Bu iyi işte değil mi? Ama o kadar iyi tutamıyorum. Elime bir şeyler oldu. Elini kaldırdı. Sanki daha önce hiç görmemiş gibi baktı. Sonra yeniden kucağına bıraktı. Her tarafımın bir şeyler oldu. Sessizce ağlamaya başladı. Bana John Coffey'i hatırlatmıştı. O dedikleri yeniden başımın içinde çınlamaya başladı. Yardımım oldu değil mi? Yardımım oldu değil mi? Tıpkı dilinize dolanan bir tekerleme gibi. O sırada Hal geldi. Beni bir köşeye çekti ve inanın buna sevindim. Mutfağa gittik. Bana çiftçinin birinin mahzeninden yeni çıkmış beyaz viskiden koydu. Kadehlerimizi tokuşturup içtik. Melit insanın boğazını kor gibi yakıyordu. Ama mideye indiğinde de harika bir duygu veriyordu. Yine de Morris testiye bana doğru itip sessizce bir tane daha isteyip istemediğimi sorduğunda başımı sallayıp geçiştirdim. Vahşi Bill Varco'nun en azından şimdilik odasında değildi ve onu dumanlı bir kafayla yaklaşmak hiç de güvenli olmazdı. Aramızda demir parmaklıklar varken bile. Alçak sesle ''Buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum Paul.'' dedi. ''Sabahları yardıma gelen bir kız var ama doktorlar bağırsaklarının kontrolünü kaybedeceğini söylüyorlar.'' Ve durdu, yutkundu, yine önümde ağlamamak için çaba harcıyordu. ''Elinden geleni yap.'' dedim. Masanın üzerine uzanıp kısaca titrek lekeli elini sildim. ''Günden gün elinden geleni yap ve gerisini Tanrı'ya bırak. Yapabileceğim başka bir şey yok, öyle değil mi?'' Yok sanırım ama çok zor Paul. Ne kadar zor olduğunu asla öğrenemezsin umarım. Kendini toplamak için çaba zarf etti. Şimdi bana haberleri anlat. William Wharton'a nasıl gidiyor? Ya Percy Wetmore? Bir süre iş konuştuk ve ziyaret sona erdi. Daha sonra eve dönerken karım yanımda yol boyunca nemli gözlerle düşünceli ses çıkarmadan oturdu. Coffey'nin sözleri gibi Delacroix'un hücresinde fır dönen Mr. Jingles gibi kafamın içinde döneleyip duruyordu. Yardımım oldu değil mi? Karım bir ara donuk bir sesle korkunç bir şey dedi ve insanın elinden hiçbir şey gelmiyor. Başımı sallayıp düşündüm. Yardımım oldu değil mi? Ama bu çok çılgıncaydı. Kafamdan atmak için elimden geleni yaptım. Bahçemize saparken sonunda ikinci kez ağzını açtı. Bu kez Melinda'dan söz etmedi ama benim idrar yollarımdaki iltihabı sordu. Gerçekten geçip geçmediğini öğrenmek istiyordu. Gerçekten geçti dedim. İyi o halde dedi ve beni kaşımın üzerinden o hassas yerinden öptü. Belki de kendimize gelmek için bilirsin işte bir şeyler yapmalıyız. Zamanım ve niyetim varsa tabii. İkincisinden bolca, ilkinden de anca yetecek kadar olduğundan onu elinden tutup arkadaki yatak odasına götürdüm. Elbiselerini çıkarırken okşadığı yerim artık ağrımıyordu. Her ikimizin de hoşlandığı biçimde ağır ağır onun tatlılığına kapılırken can kafiyi düşünüyordum. Yardım etmişti değil mi? Yardım etmişti değil mi? Tıpkı doğru dürüst söylemeye hazır olana dek aklınızdan çıkmayan bir şarkı dizesi gibi. Daha sonra hapishaneye giderken kısa zamanda Delacroix'un idamına hazırlanmamız gerektiğini düşündüm. Buradan aklıma Percy'nin bu kez nasıl ön cephede olacağı geldi ve ürperdim. Kendi kendime buna katlanmam gerektiğini, bir idam daha ve büyük olasılıkla Percy Wetmore'dan kurtulacağımızı söyledim. Ama sanki kazıklarımdaki iltihap geçmemiş de yer değiştirmiş, karnımı yakarken sırtımı dondurmaya başlamış gibi o ürperti geçmedi.